Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün sevgili Ebru Şinik ile beraberim. Profesyonel yaşamda kesişen yollarımız bugün topluma ve kurumlara değer katmak amacıyla devam etmekte. Ebru, bütünsel sağlığın dünyadaki en tanınmış ve güçlü liderlerinden yazar ve filozof Dr. Deepak Chopra'nın kurucusu olduğu Chopra Center University'den sertifikalı Ayurvedik Yaşam ve Wellbeing danışmanı olarak ülkemize değer katmakta. Kurucusu olduğu Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi ile yaşam kalitesini yükselten kadim bilgilerin ışığında hayatlarımızı stresten uzak, daha sağlıklı, farkındalıklı ve bilinçli seçimler yaparak yönlendirmemizin pratik yollarını bizlerle paylaşmakta. Sevgili Ebru ile yaptığımız bu sohbette Wellbeing'e dair geniş kapsamda bilgiler ve öneriler sizleri bekliyor. Ebru'nun topluma değer katmak niyetiyle geliştirdiği eğitim yelpazesi hakkında bilgi edinmek isterseniz yükselençağ.com web sitesine bakabilirsiniz.
Evet Ebru'cum, hoş geldin.
Eda'cığım hoş bulduk.
Seninle olmak büyük keyif. Bazı dostlarla yolculuklar öyle derin ve eski kesişiyorlar ki orada sohbet daha da derinleşiyor açıkçası.
Eda'cığım hiç sorma. Benim de o kadar hoşuma gidiyor ki seninle senelerce bambaşka bir sektörde dirsek çürüttük ve neler neler yaptık ve gene seneler sonra aynı frekanslarda bambaşka bir noktada buluşmak çok keyif verir.
Çok. Zaten orada da yani o dirsek çürüştüğümüz yerde bile seninle bu konuları konuşur haldeydik hatırlarsan.
Evet.
Birazcık aslında oradan gelmek istiyorum. Yani çok özel bir yerdeydi. Kurumsal yaşam demeyeceğim. Çünkü Servet'i kurumsalın ötesinde tutmayı seviyor gönlüm. Oradayken yani sonuçta hepimiz gibi, herkes gibi bizler de bir kurumsal yaşamdan belli bir sisteme, akışa, varoluşa peki demiş şekilde devam ediyorduk yaşamımızı ve bir yerde kırılım noktaları yaşıyoruz bazılarımız ve oradan sonra da başka bir yol tercih ediyoruz kendi yaşamımızda. Senin yani genelde de bu araçları kullanmaya başlamamız, sonra da duyurma arzumuz kendi ihtiyaçlarımızdan yola çıkarak başlıyor.
Çok doğru.
Kendimizi iyileştirme çabasına başlayan yolculuk daha sonra bardak doldukça, taşmaya başladıkça ben bu bardaktan taşan suyu kime nasıl iletip ulaştırabilirim başlıyor. Senin bardağın dolmadan önce ne ihtiyaçla bu yola çıktın? Ona bir gelelim. Nerede kırılımlar yaşadın sağlığına dair? Ben öyle anımsıyorum çünkü.
Anımsıyorsun değil mi? Ne kadar huzursuzdum. Şimdi Eda'cığım, birincisi kendimi bildim bileli kronik huzursuz bir zihne sahiptim. Kendimi bildim bileli sindirim sistemim düzenli çalışmazdı. Sindirim sisteminin çalışması için o dönemlerde çocukluğum ve gençliğim demeyeyim de o teenage halimi düşündüğümde işte yok sinameki otuydu, yok zeytinyağında bırakılmış incir, kuru incirdi. Bu tür destek şeylerle, kombinasyonlarla sindirim sistemim çalıştı. Kendimi bildim bileli hareket etme alışkanlığı bilinçli bir şekilde kazandıramadımmıştım fiziksel bedenime. Kendimi bildim bileli. Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. derste ders dinlediğimi hatırlamıyorum. O kadar kronik huzursuz bir zihin. Tabii üniversiteden sonra iş hayatına, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başlayıp borsanın stresini kaldıramadığımı fark edip sektör değiştirip seninle aynı şirkette bambaşka bir sektörde çalışmaya başladıktan bir süre sonra da borsacıyken yaşadığım rahatsızlık veren bana solunum sistemimdeki özellikle semptomları, bu nefes alamama durumu ve daha sonra anladım ki anksiyete ve panik ataklarıymış onlar. Bunlar tekrar mesleğimi değiştirdiğim halde bana stres hormonlarını sürekli salgılatan iş yerimi değiştirdiğim halde bunlar tekrar ortaya çıkınca o zaman dedim ki bir dakika, galiba bu benim yaptığım işle ilgili değil, bu benle ilgili. Böyle bir aydınlanma yaşadım yani. Bir dakika dedim, galiba sektör sektör dolaşmama gerek yok, benim bir kendime dönmem lazım. Ve onun üzerine önce acaba nefes, yani problem nefesten başladığı için bir nefes teknikleri mi öğrensem, o zaman da bu şu andaki kadar bilinçli değildi ki her şey, biliyorsun. Yani tabii ki. 15, 16, 17 sene önce daha uzun belki. Değildi yani böyle.
Her şeye ulaşamıyordun tabii ki arz ettiğin oranda yani.
Evet, yani veya doğru bilgi, hakikat bilgisine bu kadar rahat erişim yoktu. Ve neyse, önce nefes teknikleriyle, daha sonra meditasyon da öğrenmem lazım, bu yetmiyor deyip meditasyon öğrendim ve ondan sonra bu koruyucu tıp protokolleridir bunlar, sonradan öğrendim zaten. Bu koruyucu tıp protokollerini gündelik hayatıma entegre ettikten sonra önce hayatım boyunca deneyimlememiş o dingin, o zihnin ne demek olduğunu yaşadım ve idrakine vardım ve o inanılmaz bir şey. Değerli dinleyicilerimiz, eğer benim gibi kronik bir huzursuz zihne sahipseniz, meditasyon teknolojisi yaşamınız boyunca kendine verebileceğiniz en değerli armağanlardan kesinlikle şüphesiz bir tanesi. Lütfen deneyimleyin. Ondan sonra da Eda'cığım, ben iyileşmeye başladım. Yani benim bütün semptomlarım kaybolmaya ve kendimi çok daha her anlamda fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak iyi hissetmeye başladım ve sonra biliyorsun kariyerimde bir karar verme noktasına geldim ve dedim ki bir dakika, ben hani ne yaparsam mutlu olacağım, onu sordum kendime. Benim yaşam amacım nedir? Ben niye geldim bu yaşama? Ne istiyorum gerçekten diye sorduğumda, hiç inanmayan bende bile bu yok nefesli, meditasyonda, ayurvedik beslenmeyle falan, bu kadar dedim işe yaradıysa bu bütün insanlarda çalışır. Ben dedim bütün sağlık uzmanı olayım. Onun üzerine de biliyorsun şirketten ayrılıp Amerika'ya gittim, Chopra Center Üniversitesi'ne. Böyle başladı hikaye.
Evet, hazır Chopra Center Üniversitesi demişken, Deepak Chopra herhalde hepimizin ilgiyle izlediği dünyadaki düşünürlerden, bu beden, zihin, ruh üçlemesindeki dengeyi yaratım konusunda en kıymetli isimlerden biri. Sen Deepak Chopra ile birebir tanışma, çalışma imkanı edindin. Nasıl biri Deepak Chopra? Birazcık içsel dedikodu alalım senden.
Yapalım. Bir kere Doktor Chopra, ayurvedik beden tipinde kafa denilen bir tip vardır. Kafa beden tipi. Yani kafa beden tipinin özellikleri şudur. Toprak ve su elementi baskın fiziksel ve zihinsel bedeninde. Tabii ki de pitası da var ama yani son derece köklenmiş. Son derece stabil. Saatlerce hiç yorulmadan konuşabilir. Çünkü müthiş bir stabiliteden gelen, dünya anadan akan enerjiyi çok iyi kullanma yetisine sahip. Fakat mesela vurgusuz konuşur. Genelde o beden tiplerinde vurgu yoktur. Mesela biz, sen ve ben, Vata ve Pita olarak işte konuşurken bizim ses tonumuz yükselir, alçalır, el ve kol hareketleri, gestikler, mimikler, kahkahalar falan böyledir. Doktor Chopra, eğer konuyla çok ilgili değilseniz, dinlemesi zor bir hocadır. Çünkü tek düze ve vurgusuz konuşur. Fakat o kadar iyi anlatır ki konusunu. Eğer konuyla ilgiliyseniz can kulağıyla dinlersiniz. Ve az evvel şey dedim ya, hayatım boyunca derste ders dinlediğimi hatırlamam diye. Yani ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede. Ben ne zaman ders dinlemeye başladım biliyor musun Eda? Ben gerçekten ne istediğimi farkına varıp ilgili konuları dinleyebileceğim Chopra Center'daki o ilgili konuların dersine girdiğimde baktım ki bir dakikasını kaçırmamak için bütün farkındalığım ve dikkatim hocada. Bu o kadar güzel bir şey ki. Onun haricinde Doktor Chopra dediğin gibi beden zihin tıbbının batı dünyasındaki ilk kurucularından ve söyleyenlerden 1989 yılında, yani bundan tam 32 sene önce Quantum Healing adında çıkardığı kitapla bir çığır açan alopatik tıp, yani klasik batı tıbbı doktorlarına arkadaşlar bir dakika, harika bir şey alopatik tıp, akut durumlarda müthiş faydalanıyoruz ama kronik durumlarda galiba bizim başka bir şey yapmamız lazım. Hastalıkların kökünü kurutamıyoruz, sadece semptomları bastırıyoruz, acıları dindiriyoruz, ağrıları dindiriyoruz ama hastalık devam ediyor. Galiba bizim yaşam tarzı değişikliklerine ne gitmemiz lazım bu hastalarda? Yaşam tarzı değişikliğine gitmeyen hasta olmaya, hastalığın kaynağı kurumadığı sürece devam edecek. O yüzden bizim binlerce yıldır insanlığın eleğinden geçmiş kadim tıp sistemlerindeki koruyucu tıp protokollerini de uygulamamız lazım diyen ilk insan Batı'da. Yani en azından bunu bu kadar güçlü ilk duyuran diyelim.
Duyuran, yani evet, en kıymetli sor çünkü.
Çok önemli başka gurular, bilimi muhakkak vardır ama Doktor Chopra sesini iyi duyurmuş.
Evet, bir de doktor olmasının artı yanında tabii ki sorgulayan zihin, daha mantıksal zihnin tabii daha rahat algılamasına vesile oluyor.
Endokrinolog Eda, hormon bilimci aslında.
İşte yani o yani dediğim gibi hani hepimiz daha öyle bir çağdayız ki zihin daha ön planda diğer sezgisel taraflarımızdansa çoğumuzda diyelim. O noktada da doktor unvanını almış ve bu konuda ihtisas yapmış bir insanın daha bütünsel sağlık konusunda konuşuyor olması bence o sorgulayan zihnin dinginleşmesine ya da verilen veriyi kabul etmesine sebep oluyor. Çok kıymetli bir şey bu da. Daha sonra da zaten arzu edenler seve seve şey yapabilirler. Ebru'nun da dediği gibi meditasyon aslında bütün bunların en temeli, bütün bilgilerin en temeli. Oprah'yla da senelerce zaten çok kıymetli bir seri düzenlediler meditasyon üzerine. Hani ben dönem dönem hayatımda yaptım. Yapmayanları da gönülden öneririm. Online olarak application'dan çok rahat yapabileceğiniz.
Aynen. Çok kıymetli. Challenge.
Çok çok kıymetli bir birliktelik yaptılar, öyle devam ettiler onunla beraber. Bir Ayurveda dedin. Ayurveda nedir? Hani dinleyicilerden Ayurveda'nın ne olduğunu bilmeyenler eminim olacaktır. Ve de bir yandan da Vata, Pitta, Kapha gibi doşalardan bahsettin. Bu doşalar nedir? Birazcık onları açmak ister misin? Senin ana çünkü odak noktan, bütünsel sağlıktaki yaklaşımın Ayurveda'dan geliyor.
Çok doğru. Ayurveda'nın koruyucu tıbbı. Şimdi Ayurveda, Sanskrit diline bir kelime, yaşam bilimi demek. Ayus, yaşam, Veda, bilim demek. Ayurveda aslında yaşam süresini uzatma ilimi diye çevrilir. Ayurveda bütüncül bir tıp sistemidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu gezegende tanıdığı 3 tane tıp sistemi vardır. Klasik Batı tıbbı, Ayurveda tıbbı ve Çin tıbbı. Bunların dışındaki sistemler sadece tedavi protokolleridir. Bütüncül bir tıp sistemi değildir. Mesela homeopati inanılmaz iyi bir tedavi protokoller zinciridir ama bütüncül bir tıp sistemi değildir. Ne demek bütüncül bir tıp sistemi? Bayağı bölümleşmiş olması ve cerrahisinin de bulunması. Hı hı. Dolayısıyla Ayurveda'da mesela bir Hindistan veya Sri Lanka'da bir kişi doktor olmaya karar verdiği zaman karar vermek zorunda. Yani alopatik tıbba göre mi eğitim alacaksın, Ayurveda tıbbına göre mi? Çünkü ikisi de 6 sene. İkisi de cerrah olmak istiyorsan 9 sene, yani bu kadar. Dolayısıyla ben Ayurveda'nın 3 yıl boyunca koruyucu tıp tarafında eğitim aldım. Doktor değilim. Hastalık teşhis ve tedavisi yapmıyorum. Ben sadece, benim yaptığım şey şu. Ey insanlar, arkadaşlarım, güzel halkımız. hiç kimse dünyaya acılar içinde, hastalıklar içinde harap olsun falan diye gelmedi. Hiçbir ruh bunun için gelmiyor. Deneyim için geliyoruz ve bütün ruhların bu dünyaya geldiğinde kendini bu dünyadaki en iyi versiyonu oluşturma hakkı var. Şimdi böyle bir hakkımızın olduğunu bize kimse söylemedi.
Aynen öyle.
Bunu ben keşfettim. Lütfen siz de keşfedin. Peki nasıl başaracaksınız bunu? Yani nasıl bu en iyi versiyonu oluşturur? İşte bunlarla, yani koruyucu tıp protokollerini gündelik yaşamımıza konfor alanımızın çok dışına çıkmadan, obsesif olmadan, hiçbir konuda obsesif olmadan, hareket obsesyonu, temiz beslenme obsesyonu, bilmem, her şeyin obsesyonu zehir ve zarardır. Yani hayatımızda fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizi dengeleyici bir rutinlerimizi tesis ederek bir yıl içinde bambaşka fiziksel ve zihinsel bir yapıya sahip olabilirsiniz ve hayat size daha güzel akar. Yani benim şeyim bu. Ayurveda'ya tekrar geliyorum. Ayurveda dediğim gibi koruyucu tıp ve bütüncül tıp sisteminden oluşuyor. Fakat koruyucu tıp tarafına çok gelişmiş Eda. Hı hı. Çünkü Homo sapiens 200 bin yıldır aynı. Amigdala dediğimiz stres tepkisi aynı. Ve Ayurveda Homo sapiens'in stres tepkisini nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor.
Tabii çok uzun bir araştırma süreci var yani.
Yani araştırma süreci zaten bedik bilgiler bunlar. İnsandan sunulmuş bilgiler. Hı hı. Dolayısıyla Eda çok iyi biliyoruz ki artık özellikle pandemiden sonra yani stresini yönetemiyorsan bütünsel olarak sağlıklı olabilmen mümkün değil. Çünkü immün sistemin zayıflıyor. Zaten immün sistemin zayıfsa bütün hastalıkları kapar alıyorsun. Demek ki stres yönetimi artık bu çağda, yüzyılımızda strese karşı zaten panzehir olarak da adlandırılan bir konu bilim insanları tarafından. Yani stresini yönetemiyorsun, hayatını yönetemiyorsun. Bitti. Yani bu kadar basit. Ve sağlık falan konuşamazsın. Yani. Dolayısıyla Ayurveda'nın ana amacı kişilerin sağlık ve mutluluk ve enerji o hallerini kronolojik yaşları ilerlerken biyolojik olarak o kronolojik yaşına uymadan biyolojik olarak kendilerini 10-15 yaş daha küçük hissettirecek fizyolojik sistemlere sahip olmasını sağlayan yaşam süresini yani sağlıklı ve mutlu yaş alma sürecini her yönden destekleyen bir tıp sistemi. Bünye tiplerini sordu. Hı hı. 3 tane şimdi diyor ki Ayurveda bütünsel sağlığın temeli enterik sinir sistemi yani sindirim sistemidir. Ve her insanın sindirim sistemi çalışma eğilimi aynı değildir. 3 tane ana bünye tipi vardır. Sindirim sistemi çalışma eğilimi farklı olan. Tabii bunlar Ayurveda'nın bir de ana kurgusu şudur. İşin içinde yaşadığımız gezegenin 5 elementten oluştuğunu bize söyler. Ve bütün sistem 5 element felsefesine göre kurgulanmıştır. Yani Ayurveda tıbbı 5 element felsefesine dayanır. Nedir bu? Eter, yani space, boşluk. Hı hı. Hava, ateş, su, toprak. Şimdi bu 5 element yani bizim yaşadığımız bu solar sistemde canlı veya cansız olarak gördüğümüz her şey aslında canlıdır. Ve bu 5 elementten oluşmuştur. Ve biz mesela neden çevre kirliliğine karşı duyarlı olmalıyız diye sorduğunda atıyorum Afrika'da bilmem ne köyünde dereye zehirli variller atılmış. Aman başka kıta canım ne oldu? Böyle bir şey yok. O Afrika'daki çevre kirliliği senin Türkiye'de, İstanbul'da veya kutuplarda çevresel bedeni kirletiyor. Çünkü biz 5 o element birbirinden ayrılmaz bir bütün. Sen çok iyi bilirsin. Çin arketip enerjilerinde, Çin felsefelerinde eski bir kırmızı iplik vardır. Bütün insanların red thread denir. O kırmızı iplikle bütün canlıların birbirine bağlı olduğunu anlatır. İnanılmaz bir felsefedir bu. İşte bu. Ayurveda da bunu diyor canım benim. Dolayısıyla Ayurveda sadece insanları değil, petlerimizi de hayvanları bile 3 tane o ana fıtrat beden tipine göre bir klasifiye ederek ona göre tedavi protokollerini ve önerilerini çok rahat verebilir.
Ay ben bunu hiç bilmiyordum. Köpeğim için seve seve sana gelip danışacağım o zaman. Allah aşkına çok genç ve çok sağlıklı şu anda ama yani.
Ben köpekleri bilmiyorum. Onu bana yani o konuda eğitim almadım.
İlginç geldi yani, ama bunu araştıracağım. Kesinlikle araştıracağım. Çünkü her varlığın, kalbimize gelen her varlığın sağlıklı, uzun ve keyifli bir yaşam yaşamasını eminim. Hepimiz diliyoruzdur yani. O yüzden çok çok hoşuma gitti. Bu tarafa da enteresan.
Evet ama madem öyle hemen şunu da söyleyeyim. Özellikle hayvanlardaki homeopatik tedavi protokolleri çok başarılı. Hmm. Homeopata gitmeni öneririm. Hayır çünkü zaten Türkiye'de bunu bulmak çok zor.
Çok çok zor eminim yani. Bir merak ettim yani sadece merak uyandırdım ben de. Bir araştırma yapacağım. Dediğim gibi çok sağlıklı. Şu anda öyle bir desteğe ihtiyacımız yok. Özenerek aynen. Kendisi bayağı şımarık bir varlık olarak yaşamına devam ediyor yani.
Maşallah.
Evet, stres dedin. En önemli olgu aslında hepimizin yaşamda en yoğun maruz kaldığımız. Bazen içsel olarak kendimizin yarattığı, genel olarak da bizim gibi bir ülkede devamlı dış faktörlerle istesek de istemesek de kontrol edemediğimiz şeyler tarafından maruz kaldığımız bir hormon, bir gerçeklik. Bununla baş edebilmekte de en etkili yöntemli olarak senin dediğin gibi nefes ve meditasyon ön plana çıkıyor. Birazcık nefesi konuşalım. Yani ben mesela ilk sessizliğe gittiğimde aşamam bana o nefesi anlatırlarken çok güzel gelmişti. Yani zihnimiz uçurtmanın kendisi ise nefes de uçurtmanın ipleri. O uçurtmanın ne tarafa gideceğini nefesini kontrol ederek, nefesini bilerek aslında zihnimizin o oyunlarını, o kayıp gitmek istediği yerleri kontrol eder hale geliyoruz diye ifade etmişlerdi. Bana çok anlamlı geldi. Sen nefesle ilgili çok yoğun çalışmalar yapıyorsun. Zaten dediğin gibi yolculuğun ilk başlangıcı da nefes ve nefes alamama, doğru nefes alamamadan yaşadığın bir kronik rahatsızlıkla başlıyor. Nefes nedir? Nasıl insanlara yardımcı olur? Yani bunu tabii ki tecrübe etmeden bilebilecekleri bir şey değil ama bu Chopra Üniversitesi'nde ve senin yaklaşımında nefesi birazcık bize anlatabilir misin?
Tabii. Tamamen yani Chopra veya benim yaklaşımım değil, tamamen bilimin en son geldiği noktayı anlatayım. Bence o daha doğru olur. Birincisi nefes. İnsanın sahip olduğu birincil detoks sistemidir. Bu bir. İki, ayurvedik tıp açısından baktığımızda nefes ve zihin birbirinin aynasıdır. O gittiğin yerdeki hocalar çok güzel metafor yapmışlar, balon ve ipi. Dolayısıyla nefesiniz nasılsa zihniniz öyle çalışır. Zihniniz nasılsa solunum sisteminiz öyle çalışır. O yüzden şöyle bir şey söyleyeyim, ondan sonra anlatayım. Şimdi otonom sinir sistemimiz, biz farkında olmadan bizim yaşamamız için gerekli olan bütün arka plandaki işlemleri yapıyor, değil mi? Ben farkında mıyım? Kalbim çarpmış, kalp damar sağlığı sistemimde, kardiyovasküler sistemde kanım sürekli dolaşıyor. Soluk alıyorum aynı anda, karaciğer, böbrekler, sindirim sistemi bir görev yapıyor. Oradaki ya bunları farkında mıyım? Değilim. Ben bunlara müdahale edebiliyor muyum? Hayır. Hayır. Bu otonom sinir sistemi görevi. Fakat otonom sinir sistemi içerisinde insanın bilinçli bir şekilde müdahale edebildiği bir sistem vardır. Tek bir sistemdir bu. Bu da solunum sistemidir. Yani ben sevgili Eda'cığım şimdi dik ve konforlu bir oturuşa geçelim. Rahat ol. Ağzını kapat burnundan. Bir nefes al. Derin bir nefes al ve nefesi tut. Ben söyleyene kadar da bırakma. Dediğimde sen bunu eğer yaparsan bu senin otonom sinir sistemine prefrontal bilinçli zihninle, entelektüel zekanla yaptığın çok ciddi bir müdahale. Sen nefesini tuttuğun an veya verme neyse o, yani neyse orada yapacağımız nefes tekniği direkt anında endokrin sistemini değiştirir. Hormonların salgılamasını değiştirir. Çünkü neden? Biz nefesimizi değiştirdiğimiz an limbik sistem, yani amigdala, bizim amigdalamız, yani bizi hayatta tutmakla ilk varlığı görevi olan o amigdalaya nefes direkt buradaki bizim prefrontal korteksin eleğinden geçmeden direkt gidiyor. Çünkü direkt duygu durumumla ilgili benim aslında. Ve duygu durumumun belirleyicisi. O yüzden anında etki başlıyor. Anında etki başlıyor. Sinirli bir zihni, yani şunu söylemek istiyorum özetle, lafı uzatmadan. Kontrollü ve ritmik bir şekilde burundan alınıp verilen nefes tekniği, yoga ilmine dayalı nefes teknikleri veya yoga ilmine dayalı olmayan, işte bazı psikolojik, Dr. Andrew Weil gibi çok ciddi üniversitelerin psikoloji bölümlerinde kullanılan bazı gene burun nefesleri, zihne giden sinyalleri anında değiştirme gücüne sahiptir. Zihne giden sinyaller anında değiştiğinde ise fizyolojik bütün sistemler, başta merkezi sinir sistemi, ardından işte sindirim sistemi, ardından işte kardiyo veya eş zamanlı kardiyovasküler sistem, kalp damar sağlığı sistemi, endokrin hormonal, bunların hepsi, bütün fizyolojik sistemler nasıl nefes alıp verdiğinize göre çalışır. O yüzden nefes insanın sahip olduğu birincil detoks sistemidir. Yani bu konuyla ilgili aslında çok şey anlatabilirim ama bilmemiz gereken şey nefes tekniklerinde ve nefesin bütünsel sağlık yararında burun nefesi. Gündelik hayatta burun nefesi çok çok önemli. Toplumda bu konuyla ilgili ciddi bir bilgi kirliliği ve farkındalıksızlık var. O yüzden Eda'cığım ben yıllardır şu burun sadece burun nefesine geçmenin bütünsel sağlığı hem kısa hem uzun vadede ne kadar yükseltebileceğini anlatmaya elimden geldiğince çalışıyorum. Ben de senin benim bu misyonuma beni davet ederek böyle bir katkı sağladığın için de sesimi duyurmak için çok teşekkür ediyorum.
Ay, büyük keyif. Zaten bu podcastlerin sebebi de öyle kıymetli misyonları olan dostlarım var ki o misyonları duyurabilelim. Kimileri de inşallah faydalanıp oradan faz alıp kendi yolculuklarını tasarlayabilsinler. Nefesle alakalı aslında bana da hep eskiden en çok gelen sorulardan biri olurdu. Böyle ben düzgün nefes alamıyorum. Bir nefes kursuna gitsem. Aslında nefes kursu ya da nefes egzersizi dediğimiz şey senin düzenli her an. Çünkü her an çok düzgün nefes alan varlık olmamız çok uzun bir yolculuk. Mühim olan değil mi? Öyle yani ben de öyle biliyorum kendi deneyimimden. En azından bu araçları yaşamına koyduğun anda belki bir an zihninin çok aktif olduğu bir anda dur ya bir durayım iki nefes alayım bir kendime geleyim diyebilme araçları sunuyor bize. Yoksa hani kronik bir nefes alma sorunun varsa egzersizlerle senin onun ritme sokman uzun bir yolculuk. Bir nefes egzersizi dersi aldın diye düzgün nefes alacaksın diye bir çıktı elde edemeyiz direkt olarak. Ama o zihnin işleyişi konusunda çok direkt bağlantısı var ve kendimizi hatırlatarak, kendimizi o anda yakalayarak belki de. Bak yine nefesimi tuttuğum bir andayım. Demek ki bir sıkıştığım bir anın içinden geçiyorum. Yine bir devreye sokayım gibi mi? Sen de öyle mi yaklaşıyorsun?
Eda'cığım çok güzel açıkladın. Yaklaşımın çok doğru kesinlikle. Teşekkür ederim. Şöyle, şimdi... Nefes egzersizlerini, faydalarınla ilgilendiğiniz nefes egzersizleri bir tane, iki tane, günde 5 dakika, 10 dakika, hadi 15 dakika bilemedin. Hayatına entegre ettiğin takdirde ilk olan şey, ilk olan şey diyafram kası egzersizi. Abdominal bölgenin çalışması. Şimdi diyafram kası çok çok önemli bir kas. Çünkü diyafram kasının aktif bir şekilde çalışma payı aralığının genişletilmesi, günde 5 dakika, 10 dakika bilinçli bir şekilde, bizim merkezi sinir sistemimizin ana siniri olan vagusu stimüle ediyor, onu uyarıyor. Şimdi vagus bizim bütünsel sağlık ve mutluluğumuzun belirleyicisi ana sinirdir. Dolayısıyla nefes tekniklerini doğru yaptığımız zaman her gün, yani kendinize atıyorum mesela, basenlerim erisin diye spor yapıyorum, pilatese gidiyorum omurga sağlığım için veya fitness yapıyorum. Daha canlı bir cilde, daha sağlıklı bir görünüme sahip olmak için temiz beslenme ilkelerine devam ediyorum, uyuyorum. Peki pardon da sen merkezi sinir sistemini yani mental zihnini destekleyici ne yapıyorsun? Yani bir bütün bu sağlık. Belki ruhsal beden içinde gece yatmadan dua ediyorsun veya journaling yapıyorsun, günlük tutuyorsun. Harika bir şey ama ben her zaman şunu soruyorum. Arkadaşlar, bütün gün spor yapmak, sadece sağlıklı beslenme ilkelerine uymak elbette çok önemli. Ben önemsiz demiyorum ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz Allah'ına sağlıklı beslenin. Eğer kanınızdaki stres hormonu, kortizolu, seviyesi sürekli optimal seviyelerin üzerindeyse bedeninizdeki oksidatif stres yükü yüksektir ve bütünsel olarak sağlıklı olabilmeniz mümkün değildir. Çünkü kortizol yani serbest radikal yıkar, geçer, mahveder, hastalık, immün sistemi çökertir. Yani Eda aslında ben bütün eğitimlerimde şunu anlatmaya çalışıyorum. Bütünsel sağlık bütüncül bir pakettir. Paketin tek bir şeyini yapıyor olmanız sizin bütünsel sağlığınızın garantisi değildir. Fakat nefes teknikleri bu paketin en önemli giriş anahtarlarından bir tanesidir. Çünkü nefesinizi düzenli bir şekilde her gün 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika antrene etmeye başladığınız zaman birincisi bizim stres tepkisini veren en ilkel organımız subconscious yani bilinç dışı yani gündelik davranışlarımızın %95'inin belirleyicisi Ya aynı zamanda kötü hafızalarımızın kayıt merkezi olan amigdala, Eda'cığım, hı hı, düzenli meditasyon yapan insanlarda mesela fiziksel olarak bile küçülüyor. Shrink, küçülüyor. Bu ne demek biliyor musun? Tepkisel yaşamamaya başlıyorsun. Güzel. Etki tepkilerden özgürleşmiş bir şekilde yaşamaya başlıyorsun. Nefes tekniklerini her gün yaptığın zaman düzenli, merkezi sinir sistemi stabil. Amigdala eskiden çok sinirlendiğin, büyük sevinç tezahüratları gösterdiğin veya çok korktuğun bir durum karşısında amigdala aynı tepkiyi vermiyor. Ne yapıyor? Aynı tepkiyi vermeyince bedenin biyokimyası değişmiyor. Bedenin biyokimyası değişmeyince sen bir cool takılıyorsun ortada. Sonra sana gelip arkadaşların diyor ki bir şey mi içiyorsun? Sakinleştirici falan. Yok. Sadece meditasyon ve nefes yapıyorum. Bir şey içmeye gerek yok yani. Ve birdenbire hayat sana daha güzel akmaya başlıyor. Müthiş özgürleştirici bir şey. Müthiş.
Çok çok yani dediğin o zaten.
Çok böyle mi anlattım? Kulağımı başka
yerden. Yok yerde... çok güzel anlattın. Hatta o tepkisellik tarafı çok güzel. Çünkü dediğin gibi çoğumuz çok tepkisel yaşıyoruz. Bir şey oluyor ve aniden hiç düşünmeden harekete devreye geçiyoruz. Halbuki neye nasıl tepki vereceğimizin bilinçsel tercihini yapabilmek. Tabii ki bir olaya bir tepki vermen gerekiyorsa vermelisin. Ama ona içsel ajitasyonunu yaşamadan tercih ederek şu anda bunu yapmam lazım ki neyse yapman gereken bir şeyi yapmak olmak ayrı bir şey. Ama onun dışında hayvansal diyeceğim çünkü çok hayvansal bir dürtü tepki. Neyse de görüyorum onu, köpeğimde de görüyorum. Bir şey ona kadar tepkisel varlıklar. Yani tutamıyorlar kendini. Onun bir gölgelerle derdi var. Gölge gördüğü anda hayvan kayboluyor abi. Kafayı yiyor. Mümkün değil, dikkatini dağıtamıyorsun yani. O kadar primitif tepki haline geliyoruz ki bunun dışına da çıkmak aslında bizim elimizde. Çok da basit. En ilk doğarken aldığımız ve ölürken verdiğimiz, arada da çok dikkat etmediğimiz ne yazık ki nefesimize azıcık özen gösterirsek, meditasyonları azıcık hayatımıza sokarsak çok daha farklı bir gerçeklik tasarlayabiliriz kendimiz için.
Eda'cığım çok güzel söyledin. Kesinlikle öyle. Nefes teknikleri, yoga ilmine dayalı nefes tekniklerinin ismi pranayama ve farklı bir sürü semptoma iyi gelen farklı farklı nefes teknikleri var. Eğer sizler mesela değerli dinleyicilerimizin bazı semptomları olabilir. Ve bu semptomların tedavisinde onları tahliye edici, son derece destekleyici medikal nefes teknikleri var. Bunları zaten pranayama medikal nefes teknikleri ve hücre bazında 2 saat içerisinde epigenetik yapısında değişiklik gösteren nefes teknikleri. Bunlar bilimsel hepsi gerçekten. Ama ben pranayama değil, sadece diyafram farkındalığı nefesi bile 10 dakika yapsanız uzun ve kısa vadede, kısa ve uzun vadede yaşam kalitenizin ve zihinsel kalitenizin ne kadar yükseleceğini arkadaşlar tahmin dahi edemezsiniz, öyle söyleyeyim yani.
Zaten bu elini verip kolunu kaptırdığın bir yolculuk. Bir onunla başladığın anda bir bakmışsın başka nefesleri kontrol etmeden sokabiliyorsun hayatını.
Bu gerçekten.
Aynen. Ya o kadar çok konuşacak konu var ki zamanımız da kısıtlı sonuçta 35-40 dakikalık bir vakit içerisindeyiz seninle. Yani harika Ebru'ya aynen Ebru'nun çok aktif olduğu, keyifle kendinden dair bilgileri paylaştığı Instagram'ı var. Ona da yazıyor olacağım zaten podcast'imizde. Lütfen izleyin düzenli olarak bilgi almak istiyorsanız. Onun dışında işte enflamasyon önleyici beslenme, uykunun ayurvedik uykuya ayurvedik çözümler nasıl hizmet eder gibi çok kıymetli içeriklerim var ama kapatmadan önce de bugün o zaman herkesin de merak ettiği bir şey var. Yani nedense bir ölümsüzlüktür, ölümsüzlüktür takılmış insan zihnine. En korktuğumuz şey ölmek. Halbuki çok kıymetli düşünürler de diyor aslında en korktuğumuz şey yaşamak. Dolu dolu, hakkıyla, keyifle yaşamak. Ölüme odaklı olsak da aradaki vakti en keyifli halde doldurmaya da birazcık üşeniyoruz bile demeyeceğim yani. Belki de üşengeçlik evet çünkü birazcık o comfort zone dediğimiz rahat olduğumuz alanın dışına çıkmamız gerekiyor. Orada da biraz telomerler devreye giriyor senden dinlediğim ve edindiğim bilgiye göre. Bu telomerler nedir ve biyolojik yaşımızı yani gerçek yaşımızın ötesinde nasıl daha keyifli ve uzun hale sokabiliriz? Birkaç dakikada onun hakkında konuşursan çok sevinirim. Çünkü herkesin en çok merak ettiği konu hani botokslar dahil bilmem neler dahil içsel huzurumuzun ötesinde dışsal görüntümüze çok daha fazla önem veren bir insan kültürüyüz sonuçta. Belki oradan faz alıp daha da fazla merak ederler.
Sağ ol Eda'cığım. Evet, bu çok merak edilen bir konu. Şimdi şöyle, birincisi yaşadığımız boyut kutupluluk boyutu. Yani doğan her şey ölmeye mahkumdur. Kutuplu her boyutun yasaları var.
Dualite üzerine, evet.
Aynen, aynen. O yüzden tabii ki de doğan bütün canlılar bir gün ölecektir. Peki biz yaşam sürecimizde biyolojik, kronolojik yaşımız yükselirken biyolojik olarak kronolojik yaşımızdan daha genç, daha dinamik, daha güzel, diri göstermemiz mümkün mü? Evet, klinik araştırmalara göre bu 10-15 yaş daha kronolojik yaşınızdan daha genç gösterebilmeniz mümkün. Zaten biz bunu etrafımızda bir sürü insanda görüyoruz. Mesela atıyorum 65 yaşında 5 kişiyi yan yana koy. Biri 65, biri 60, biri 55, biri 75 gösteriyor. Ama kronolojik yaşları aynı. Niye bunlar farklı gösteriyor? Değil mi? İşte bu telomerlerle ilgili. Şimdi telomer hücrelerimizin içindeki hücre çekirdeğinin içindeki kromozomlarımızın ucundaki koruyucu başlıklar. Bunların görevi özetle şu. Bedenimizdeki bütün hücrelerin %98'i bir yıl içinde komple yenilenir. Yani her saniye bazı hücreler ölür ve yerine yenileri replik olur. Hücre görevini tamamlar, gider, yerine hemen yenisi. Şimdi yeni hücre replikasyonu, yani yeni hücre oluşumu olurken o hücrenin ne hücresi oluşturacağını bilmesi için bir data bankasına ihtiyaç var. Bir bilgiye ihtiyaç var. Şimdi o bilgi o hücrenin hücre çekirdeğinin içindeki kromozomların içindeki o databank telomerler işte. Dolayısıyla bir hücre öldüğünde yerisi yeni oluştururken telomerlerden bir kısım ucundan bilgi alır ve kendisini hangi ne böbrek hücresini, beyin hücresi, ne hücresi ise o şekilde tekrar oluşturur. Şimdi eskiden zannediliyordu ki telomer boyları biz kronolojik bir yaşa geldiğimizde kısalır ve artık yeni hücre replikasyonunu sağlamak üzere uzunluğa sahip olmadığı için ölen hücrenin yerine yenisi de replike olamaz ve yaşlılık emareleri fizyolojide hemen baş göstermeye başlar. Fakat şimdi 2009 yılında Profesör Doktor Elizabeth Blackburn şunu kanıtladı. Telomer uçlarını uzatan, telomerlerin yıkaması, yağlaması, bakımını yapan telomeraz diye bir enzim var. Zannediliyordu ki bu enzim belli bir yaştan sonra salgılanmıyor. Ama Doktor Blackburn şunu kanıtladı. Bu enzim ölene kadar belli bir takım yaşam tarzı değişiklikleriyle salgılanabilmektedir. Dolayısıyla yaşınız kaç olursa olsun, telomer boylarını belli bir seviyede tutacak telomeraz enzimini salgılatabilirsiniz. Bu da size neyi getirir? Well aging dediğimiz kronolojik yaşımız yükselirken, yaşımız ne olursa olsun hayata da sağlıklı, dinç, enerjik bir şekilde tutunabilmemizi, sağlıklı ve mutlu yaşama süreci veya iyi yaşama sürecini birlikte getirir. O yüzden yaşlılık emareleri şüphesiz belli bir noktadan sonra elbette geri döndürülemez. Ama en azından şunu bilimsel olarak biliyoruz ki biyolojik fonksiyonlarınız kronolojik yaşınızdan 10-15 yaş daha genç olabilir. Kendinize iyi baktığınız ve bu yaşam tarzı değişikliklerine göre yaşadığınız takdirde. İşte telomer bu.
Yani hani anlattım.
Daha pırıl pırıl nasıl gözükebilir? İşte böyle yani. Bir sürü gündelik rutin. Ben Wellbeing ajandasına ve genleriniz kaderiniz dilde de bunları yazdım hep.
Yani aslında keşke seni görseler ya da keşke benim bundan dediğin 16-17 sene önce tanıştığım, beraber olduğum Ebru ile bugünkü Ebru arasındaki farkı, ışığındaki yükselişi görseniz telomer ve bu biyolojik yaş konusunda gerçekten bunları yaşamımıza uyguladığımızda, yani zaten lan mafya dediğimiz insanlarda da en kıymet verdiğimiz şey, bu bilgileri dediğin gibi herkes ulaşabilir. Yani girip okuyup YouTube'dan oradan buradan yapılabilir ama mühim olan bilgiyi aktarırken onu yaşamımıza uygulama olarak sokmuş olmamız ve kendi yaşamımızdaki dönüşümü aktarıyor olmamız. O yüzden bunu da erdemle, keyifle, kendine yaptığın özenle ve yatırımlarla gerçekleştirdiğin için ben çok teşekkür ederim.
Ay Eda'cığım ne kadar naziksin ya. Her zaman çok naziksin ama gerçekten çok teşekkür ederim. Çok
olur mu? Tanıklık ettim. Oldum. Büyük bir keyifle tanıklık ettiğim bir şeyden bahsediyorum yani. Mutlu o da oldum. Büyük bir keyif yani. O yüzden bana yani hepimiz için bu teyit oluyor böyle tanıklıkları yaşamak. Çok teşekkür ederim vaktin için. Yani Yükselen Çağ'a hepiniz girip bakabilirsiniz. Onu da paylaşıyor olacağım ama Yükselen Çağ'ın sloganıyla son verelim istersen. Çok kıymetli, çok güzel bir sloganı var. Çok da basit bir şey. İyi ol ve mutlu ol. Kendimize ne kadar iyi bakarsak o kadar mutlu oluruz. Ve küçücük iki nefes arasındaki bu yaşamda mutlu olmayı da açıkçası hepimiz hak ediyoruz.
Çok çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim.
Hepinize güzel günler diliyorum. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun.